Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Yeni bir haftada 12 Mart Pazartesi günü yeni bir haftada karşınızdayız dünyadan haberlerle. Hafta sonu çok yoğun geçti. Suriye'nin başkentinin dibindeki Doğu Guta'da cihatçı grupların çıkartılması operasyonunda önemli başarılar kaydedildi. Afrin operasyonu Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında mutabakat sağlamak üzere oluşturulan 3 komitenin toplantısıyla ilgili Suriye ile ilgili haberler yansıdı. Washington'dan, Avrupa'dan, Asya'dan, Çin'de Çin Halk Kongresi'nin toplantısı vardı. Devlet başkanının görev süresini kısıtlayan anayasa maddesi kaldırıldı. Dikkat çekici bir gelişmeydi bu. Rusya'da başkanlık seçimleri olacak 18 Mart'ta. Öncesinde Vladimir Putin'in mesajları yine damgasını vurdu. Latin Amerika'da, Kolombiya'da seçimler vardı. Küba'da seçimler başladı diyelim. Böyle pek çok başlığım olacak size ilk yarısında programın aktarmaya çalışacağım. Türkiye-Avrupa Birliği zirvesi de yaklaşıyor. Türkiye'nin Batı ile ilişkilerindeki sıkışmışlık çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Biraz Avrupa Birliği ve AB üzerinden Amerika ile son müzakereler ve 26 Mart'ta da Varna'da düzenlenmesi beklenen Türkiye-Avrupa Birliği zirvesi üzerinden gideceğiz bugün. Türkiye-Batı ilişkileri ve diplomasi yazarı Semih İdiz'le konuşacağız. Akademisyen ve diplomasi yazarı Semih İdiz'e bağlanacağız. Programın ikinci yarısında nereye gidiyor Türkiye ile Batı'nın ilişkileri sorusunu yönelteceğiz. Yeni yılla birlikte frekanslarımız değişmişti. Tekrar anımsatalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2'den ve ayrıca internet üzerinden de Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan rsfm.com.tr'den yine bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, önce Suriye ile başlayalım. Stratejik hamle yapıldı. Suriye'nin başkentinin dibindeki Doğu Guta'da pek çok cihatçı grubun yıllardır hakim olduğu Doğu Guta'dan füzeli saldırılar düzenleniyordu. Amerikan belgelerinden öğrendik ki Şam'da rejimi devirmek için askeri saldırılarda Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinden buradan hareketle başlatılması talimatı 2013 senesinde verilmişti. İşte aradan geçen zaman içerisinde zayıflasa bile askeri olarak Suriye başkentindeki otoriteye tehdit teşkil etmeyi devam ettirdi Doğu Guta. Şimdi bu operasyon başladı. BM Güvenlik Konseyi'nden ateşkes kararı çıkartılsa da buradaki cihatçı grupla, El-Kaide ve IŞİD'le bağlantılı ki her biri zaman zaman çatışsa bile zaman zaman da işbirliği yapıyorlar. Bu grupları kapsamayan bir ateşkesti. Koridorlar tesis edildi. Bu koridorları militanların vurduğu haberleri geldi. Geçtiğimiz hafta sonunda da bütün bunlara rağmen bir takım sivillerin çıkartılması mümkün oldu. Suriye ordusunun ilerleyişi karşısında, ki bu ilerleyiş hafta sonunda Doğu Guta diye anılan bölgenin parçalara bölünmesi şeklinde tezahür etti. Fiilen aslında o bütün parçayı iki, hatta üç parçaya bölmüş gibi gözüküyor Suriye ordusu. Temizlenen yerlerde de sivillere yardım ulaştırmak üzere çalışmaların devam ettiği bilgileri paylaşılıyor. Hafta sonu tabii 12 yaşında Fatima Ağa'nın öyküsü yansıdı. Militanların ateş açmalarına karşısında anne babasının vurularak can vermesi ve hayatta kalan çocukların erkek kardeşiyle birlikte kaçmaya devam edip Suriye ordusu mevzilerine ulaşıp babaannelerine daha sonra teslim edildikleri bilgileri geldi. Bazı militanlar da ayrıldılar ki müzakerelerin çatışmalara rağmen devam ettiğini belirtmek lazım. 13 militandan oluşan bir grubun Muhayyem Elvafı Din insani koridorundan dışarıya çıkartıldığı bilgisi gelmişti zaten hafta sonunda. Kendi aralarında da bu arada Faylak El Rahman ki Katar destekli onlar ayrılmıyoruz diyorlardı. Ne olacak bakacağız tabii ki bu çatışmalar nereye gidecek ama adım adım parçalara bölerek cihatçı grupların ortadan kaldırılması çalışmalarının devam ettiğini Duma bölgesinin Doğu Guta'daki kuşatıldığını aktarmak mümkün dün gelen haber itibariyle. Bu arada tabii temizlenen yerlerde de kimyasal silah atölyelerinin tespit edildiği bilgileri paylaşılıyor. Biliyoruz biz gelip yerinde denetim yapılmasını BM'ye bağlı kimyasal silahların yasaklanması örgütü reddediyor. Güvenlik gerekçesiyle Suriye hükümetinin bütün çağrılarına rağmen kabul etmiyorlar. Hafta sonunda 24 ton kimyasal madde bulunduğu açıklandı Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından. Yine Aftris köyünde bugün temizlik sırasında kimyasal mühimmat üretimi amacıyla kullanılan atölye tespit edildiği aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ni itham ediyor Suriye yetkilileri. Suriye'de rejim değişikliği için kimyasal silahlı saldırı iddiaları bu silahların kullanılması ve daha sonra Suriye hükümetinin üzerine yıkılması suçun ana temayı bu oluşturuyor. Özellikle tabii ki BM uzmanları da sahaya inmeyince bir de üstüne üstlük Amerikalılar geçen Nisan'da biliyorsunuz vurmuşlardı Han Şeyhun vakası üzerinden ama James Mattis çıkıp elimizde hiçbir kanıt yok dediği için ortalık daha da karışıyor. Kimse çok ikna olmuyor. Rejimi değiştirmek için ortaya attıkları şeyler olarak algılanıyor artık dünyada. Tabii belli dar bir çevrede hala bu iddialar ses getiriyor. Ancak sürekli yalanlıyorlar. Devlet Başkanı Vladimir Putin ki önümüzdeki dakikalarda başka mesajlarını da aktarmaya çalışacağım ama bu konuda NBC ile söyleşisi için kendisine soruldu. Dedi ki Suriye hükümetinin elindeki tüm kimyasal silahları çoktan imha etti. Bütün bunlar Esad'ı suçlamak için, Suriye Devlet Başkanı'nı suçlamak için bu teröristlerin işlediği suçlar bütün bunlar dedi. Olay yerinde titiz araştırmaya ihtiyaç olduğunu ama bunun yapılmadığını söyledi Rusya Devlet Başkanı. Suç eylemlerine gelince Rakka'ya dönün ve en azından meskun mahallelere yönelik rastgele bombardıman sonucu hala enkaz altında bulunan cesetleri gömün, bunu araştırın. Bu koalisyonu sıkı çalışmaya zorlar dedi. Amerikalı muhabire Rakka'ya Amerikan güçleri, Suriye Demokratik Güçleri ve YPG ile birlikte, çatısında bulunduğu YPG ile birlikte saldırılar düzenlemiş ve BM'nin ateşkes çağrıları da reddedilmişti. Ortaya korkunç bir enkaz çıktı Rakka'da ama tabii Batılılar için müttefik güçler söz konusu olduğu için bu konuda hiç eleştiriler üzerlerine fazlaca alınmıyor. Evet, Afrin sahasında da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilerleyişinin devam ettiğini aktarmak lazım herhalde. Gelen açıklamalar bu yönde. 243 meskun mahallin kontrol altında alındığı bilgisini aktarmış Türk Silahlı Kuvvetleri. 8 gözlem noktası bu arada İdlib'de oluşturulmuş. 3123 terörist etkisiz kılındı diye bir açıklama yapılmış. Anadolu Ajansı hafta sonu dün Bocite Dağı'nın temizlendiği haberini geçmişti. YPG sözcüsü Rezan Hido ise ÖSO güçlerinin Afrin'deki bir saldırısına YPG tarafından püskürtüldüğünü duyurmuş. En az 18 kişinin öldürüldüğünü duyurmuş. Böyle karşılıklı bilgiler gelmiş vaziyette. Siyasi cephede Cumhurbaşkanı'nın çağrıları damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'ya çağrı yaptı. Dedi ki NATO'nun üyesi değil mi Türkiye? Neredesin? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler aslında kudretleri yetse kalkacaklar. Açık ve net karşımıza dikilecekler. Fakat Türkiye'nin dik durduğunu görünce cüret edemiyorlar. Afganistan'da, Somali'de, Balkanlar'da çağırdım. Geldik. Şimdi de ben çağırıyorum. Suriye'ye gel dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Niye gelmiyorsun dedi. Kuru kelamlar bizi doldu. Yani NATO'yu Suriye'ye davet etti Cumhurbaşkanı. Enteresan. Bir de tabii Afrin'le ilgili olarak Afrin'den sonra Münbiç, Aynel Arap, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı buraları da teröristlerden temizleyeceğiz demiş. Dikkat çekici açıklama. Pazar günü de tekrarladı Cumhurbaşkanı'nın ey NATO diyerek sen ne zaman ortaya çıkacaksın diyerek NATO'ya çağrı yaptı. Bu arada tabii burada önemli olan Amerika ile Türkiye arasındaki komite. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cuma günü Fırat'ın doğusu için Amerika ile Manbij için de mutabık kaldıklarını duyurmuştu. Amerikan medyasında da benzeri haberler geldiğini Washington Post'ta örneğin aktarmak gerekiyor. Suriye Komitesi'nin ilk toplantısı sona erdi hafta sonu cumartesi günü ve Hürriyet Gazetesi'nden Cansu Çamlıbel'in haberine bakılırsa Türkiye'nin yoğun baskıları karşısında Amerikan tarafı geri adım attı. Manbij ile ilgili özellikle uzlaşmanın olduğu yolunda haberler yansımış. Vaziyette bakalım ne olacak bu haberler. YPG'den ise Afrin'i savunmaktan bahsediliyor kanlarının son damlasına kadar, ama Manbij ile ilgili Amerika eğer YPG'ye çekilin derse ne yapacaklar, ondan bahseden tabii ki yok. Bu arada tabii bir başka nokta da S-400 meselesi oldu. Türk-Amerikan ilişkilerinde Amerikalılar rahatsızlıklarını çok açık dile getirmişlerdi. S-400 teslimatının Türkiye'ye Rusya'dan yapılmasını istemediklerini, sisteme de entegre edilemediğini belirtiyorlar bu arada. Hakikaten de öyle. Ankara ise ısrar ediyor. Bu bağlamda İncirlik üssüyle ilgili iddialar ortaya atalı. Wall Street Journal gazetesi aracılığıyla ismi verilmeyen Amerikalı kaynaklara dayanarak Amerika'nın İncirlik üssündeki muharip operasyonlarını ani bir şekilde durdurduğunu ve Ankara ile Washington arasındaki gergin ilişkilerden ötürü kalıcı olarak Adana'daki üste askeri varlığını da azaltmaya gideceğini iddia etti. Çok çarpıcı. Yani İncirlik'le ilgili Türkiye'den arada sırada İncirlik'i kullanma, kart olarak kullanma yolunda bir takım yorumlar yapılıyor. Ama Amerikalılar ben çekip giderim İncirlik'ten demeye getirmiş oldu Wall Street Journal'la ilgili haberde. Fakat daha dumanı tütmeden Pentagon yalanlamış, muharip operasyonları durdurmadığını, faaliyetlerin devam ettiğini, haberlerin spekülatif olduğunu belirtmiş. Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Amerika S-400 yüzünden bizi yaptırımla tehdit etmesin, karşılık verir sözleri var. NATO bizim evimiz, biz kurucu üyeyiz, hiçbir zaman da çıkmayacağız diyor Mevlüt Çavuşoğlu. Aslında haklı tabii, öyle NATO'dan hemen atmak o kadar kolay değil. Ama Türkiye'nin tabii Batı cephesinden ayrılıp Avrasya bloğuna katılacağı görüşleri de dile getiriliyordu. Buna da pek yanaşmadığı anlaşılıyor. AKP'li yöneticilerin, böyle anlıyoruz. Son böyle gelişmeler bu yönde oldu Türk-Amerikan ilişkileriyle alakalı. Evet, son olarak İran'a karşı deniliyor hafta sonu Suriye'de Tanaf üssü, ki Amerika'nın işgalci varlığı söz konusu, hiçbir uluslararası hukuka dayanmadan Tanaf üssünde asker bulunduruyor. O üssü ele geçirmiş durumda. Oraya yeni sevkiyatlar yaptığı, ilave 200 asker sevk ettiği belirtiliyor. Ürdün sınırında Dera bölgesinde İsrail'in özellikle tampon bölgesi ilan edilmesini istediği Suriye toprakları üzerinde bölgede kendi güvenlik kaygılarıyla o bölgede bir hareketlemiyormak lazım bu Tanaf'a asker sevkiyatını diye insanın aklına düşüyor bu arada, onu da belirtelim. Evet, ve Orta Doğu'dan diğer haberler. Hafta sonunda Irak Başbakanı Haydar El-Ibadi IŞİD'e karşı tesis edilen Şii milislerden oluşmuyor tabii ki, yanlış bu bilgi. Haçlı Şabi halk savunma güçleri anlamına geliyor. Hristiyan, Türkmen, farklı milisler de var. Şiiler de var çünkü zaten Irak'ın nüfusunun çoğu Şii, onun için var. Irak ordusuna entegre eden kararnameyi imzalamış. Meclise kabul edilmişti daha önce bu. Ordu mensuplarıyla aynı maaşlar alınacak. Askeri hizmetler açısından aynı yasalara tabi olacaklar. Askeri enstitülerle kolejlere de girebileceklermiş. Ordunun içerisine entegre etme girişimi gibi gözüküyor. Amerikan yönetimi bundan çok rahatsızdı. Dünyaya da Şii milisler diye bir sunum yapılıyor. Haçlı Şabi, yani halk savunma güçleri, halk seferberlik güçleri diye de nitelendirebiliriz. Bunlarla ilgili böyle bir tema işleniyor. Daha çok mezhepçi gözlüklerle bakıldığı için ve bu yayılmaya çalışıldığı için böyle sunuluyor. Bu arada Kerkük-Bağdat karayolunda sahte kontrol noktası kuran bazı militanların, ki IŞİD oldukları iddiaları var, hala kalan kalıntılar diyelim, temizlik yapıldığını söylüyorlar Iraklı yetkililer, ama 10 sivili öldürdükleri aktarılıyor. İsrail, Suudi Arabistan Kahire'de gizli görüşmeler yapmış. İddiaya göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Halej Times gazetesine konuşan Filistinli yetkililer aktarmış bunu, kendileri için olumsuz olduğu vurgusuyla, artık düşman İran vurgusuyla Kahire'de böyle bir toplantı yapıldığını belirtmişler. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş'ın çıkışı vardı. Türkiye'ye karşıtı. Arap ülkelerinin bağımsızlığına saygı duymasını istedi. Twitter sosyal medya hesabından Arap dünyasının komşuları tarafından yönetilmeyecek ve şimdiki durum kalıcı olmayacak demiş Gargaş. Türkiye'nin Arap dünyasında rejim değişikliği planlayan örgütlerle işbirliği kurduğunu öne sürmüş herhalde. Müslüman kardeşleri kastediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in yakın zamanda Osmanlı Paşası Fahrettin'i hırsız diye nitelendirmesi, kutsal emanetleri götürdüğü için bu bir kriz patlatmıştı. Bir de Gargaş'ın bu açıklamaları, yorumları geldi üstüne. Libya açıklarında ulusal mutabakat hükümetine bağlı deniz güçleri Ezzaviye kentinde 237 kaçak sığınmacıyı ölümden kurtarmışlar, boğulmaktan kurtarmışlar. Bir de hafta sonunda böyle bir haber vardı. Ve Amerika Birleşik Devletleri geçen hafta da tartışmıştık, konuşmuştuk, anlamaya çalışmıştık. Donald Trump cuma günü çeliğe %25, çelik ürünlerine %10 alüminyuma gümrük vergisi, ek gümrük vergisi uygulaması için kararını açıkladı. Kanada ve Meksika dışındaki ülkeler olacak. Tabii itirazlar hemen yükseldi ama dikkat çekici nüansları belirtmek lazım herhalde. Rusya kendilerini de ilgilendirdiği vergi kararından üreticilerinin zarar göreceğini aktardı. Daha önce Amerikalıların kendilerine açılan davalardan hareketle Rusya Duması, yani parlamentonun ekonomi politikaları sanayi komitesi başkanı Sergey Cigarev yapmış bu açıklamayı. Tedarikçileri çağırmış, hükümete başvurmaya çağırmış. Bir süreç başlatırsa Dünya Ticaret Örgütü'ne bu vergi düzenlemesiyle ilgili, gümrük vergisi düzenlemesiyle ilgili dava açabilecekleri belirtmiş durumda. Angela Merkel, Avrupa Birliği'nden, Avrupa Komisyonu'ndan sert tepki gelmişti geçen hafta. Merkel biraz daha yumuşak konuşmuş. Münih'te iş adamlarıyla buluşmasında kimsenin kazanamayacağını belirtmiş. Avrupa Birliği için en iyi seçenek muaf tutulmak olur demiş. Yani aslında ticaret savaşlarının başlamasıyla ilgilenmiyor Angela Merkel. Sadece Avrupa Birliği'nin muaf tutulmasıyla ilgileniyor. Oysa Avrupa Komisyonu'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne bu karar yüzünden yaptırım uygulanması, yanıt verilmesi, misilleme yapılması da anılmıştı bizzat ticaret komiseri tarafından. Emmanuel Macron da konuşmuş Donald Trump'la. Herkesin zararla çıkacağı ticaret savaşları başlatma riskine vurgu yapmış kendisi. Ama yine de tabii daha böyle ölçülü vurgular. Yani Avrupalılar hemen transatlantikte aman bir şey oluşacak diye anlaşılan o ki Trump'ın kararına çok da yüksek sesle, en azından Fransa ve Almanya'ya baktığımızda bunu görüyoruz, ses çıkartabilmiş değiller. Evet, Amerika'dan başlıklarım var birkaç tane. Bu Donald Trump Latin Amerika'yı ziyaret edecekmiş. Biraz sonra Kolombiya ve Küba seçimlerini bir parça aktaracağım. 13-14 Nisan'da Lima'da Amerikalar zirvesi var. Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo ile görüşecekmiş Kuczynski. Latin Amerika tabii Obama yönetiminin yoğun da çabalarıyla beraber yeniden sağa döndü. Sol hükümetleri teker teker devre dışı bıraktılar. Bölgesel güvenliği ele alacaklarmış. Ardından da Kolombiya'ya geçecek, Amerika'nın en sıkı müttefiki. Latin Amerika'daki bütün sol iktidarları kıran diyar Kolombiya. Bakıyorum. New York Trump'ın enerji planına direniyormuş. Atlantik Okyanusu'nun kıyılarında petrol, doğalgaz aramalarına başvuracaklar. Sondaj üretime izin veren bir karar alındı ki bu bir çevre felaketleri silsilesi yaratabilir. New York eyaleti ise bundan kaçınmak istiyor. O yüzden de yenilenebilir için, enerji için ödenek sağlamaya karar vermişler. Trump 7 takipçisine dava açmış, kendisine hakaret ettikleri gerekçesiyle. Mesajlarını beğenmemiş, daha doğrusu engellemiş, yetinmemiş, bir de dava açmış. Davaya bakan hakim demiş ki ya bir uzlaşın, mesajlarını beğenmediklerini sustursun, sessize alsın, bloklamasın. Yani böyle de bir şey işte, ifade özgürlüklerinin memleketi Amerika'dan gelen böyle bir haber de var. Vladimir Putin caydırıcılıklarını sergilemek maksadıyla geçen hafta önemli çıkışlar yapmış idi. İşte radarlara yakalanmayan, savunma sistemlerine yakalanmayan süpersonik uçak, ki bunun test edilmesinin görüntüleri de yayınlandı. Amerika'ya askeri anlamda meydan okumaydı aslında, detaylarını aktarmıştım size. ABD'de Stratcom komutanı Orgeneral John Hyten Senato'da temsilciler meclisi, pardon, Silahlı Hizmetler Komitesi'nde konuşmuş ve bizim kimse her türlü tehdide yanıt verebiliriz, biz kimseden korkumuz yok mesajı vermiş. Ama Pentagon'un yetkilileri, ki Defense One internet dergisine bakılırsa, NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparotti biraz daha farklı bir telden çalmış. Rus askerlerinin yaptıkları modernizasyon hızına bakılırsa, silahlı kuvvetlerimizi yenileme temposunu düşürmeyi göze alamayız. Aksi halde onlar 2025'e kadar ordumuzun egemenliğine neredeyse bütün alanlarda meydan okuyacaklar diye bir tespitte bulunmuş. Ve bu sayede de daha fazla da para istiyor tabii silahlanma için. Evet. Fakat Amerika'da bazı senatörler Demokratik Parti'den Rusya ile yeniden bir stratejik diyalog aşamasına geçmesi, Bernie Sanders'a var aralarında bağımsız senatör. Yani bu işler fenaya gidiyor diye uyarılar yapan bir çağrıda bulunmuşlar. Vladimir Putin NBC televizyonuna konuştu ve çok özet geçebileceğim belki. Donald Trump'tan memnun, pragmatik bir lider demiş. Kendisini Twitter'dan takip etmiyor bu arada Vladimir Putin. Yani o daha modern birisi, ben o kadar modern değilim demiş. Ben daha çok Rusya ile ilgileniyorum demiş. Trump'la hiç görüşmediğini, 2013'te Rusya'ya gidişi Rusya Gate hikayeleriyle bağlantılandırıyorlar. Rusya'nın Amerika'nın seçimlerine karışması Trump üzerinden. Bilmiyordum geldiğini bile, haberim bile yoktu. Telefonda da görüşmedim kendisiyle demiş. Amerika yönetimiyle gelin sakince oturalım konuşalım, tüm sorunları çözelim. Biz sizi düşman olarak bellemedik. Siz kongrenizden böyle kararlar aldınız. Niçin böyle yapıyorsunuz? Niçin bizi düşman listesine sokuyorsunuz demiş. Rusya'nın Amerika'ya karışmadığını, böyle bir niyetinin olmadığını, zaten ne yapabiliriz, ne başarabiliriz ki karışarak demiş. Rusya'yı engelleme çabalarından kaynaklandığını söylemiş. Ya siz Kuzey Kore'yi bile engelleyemiyorsunuz, neden bahsediyorsunuz, niye yapıyorsunuz böyle şeyler demiş. Yaptırımları da kastederek Rusya'nın otoriterliğini vurgulayacak sorular sormaya çalışmış NBC muhabiri. 2000 kişinin konuşmalarını ben tek tek kontrol edemem ki demiş. Edemiyorum. Bakın, hatta ya siz herkesi kontrol ettiğimi mi zannediyorsunuz? Hatta bakın demiş Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsünü işaret etmiş. Karşımda oturan basın sekreterim bazen öyle saçmalıyor ki televizyonda seyrederken kendi kendime neler anlatıyor, bu görevi ona kim verdi diye düşünüyorum falan demiş. Böyle mesajları var. Bir de belgesele konuşmuş Vladimir Putin. Ailesi Ekim Devrimi'nin liderlerinden Vladimir Lenin'in aşçısı olarak görev yapmış. Stalin için de çalışmış. Zaten anne tarafından dedesinin Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde savaştığı biliniyordu. İhaneti affetmeyeceğini söylemiş kendisi. Kendisiyle tartışmaya girmenin tehlikeli olup olmadığını sormuşlar. Korkutuyor Batılıları anlaşılan. Bunun yapılmaması karşı taraf için daha iyi olur elbette diye bir yanıt vermiş. Evet. Bir de Türkiye ile ilgili 2014 Şubat'ında 110 yolcu taşıyan bir uçak Soçi yerine Ukrayna'dan Türkiye'ye gelirken Sabiha Gökçen Havaalanı'na inmişti. Soçi'de de o sırada olimpiyatlar başlayacak. Törenle çok az zaman kalmış. İçeride bir şekilde bomba olduğu istihbaratı gelmiş. Yetkililer Putin'e sormuşlar. O da standart prosedür neyse onu onu sormuş, standart prosedürü. Uçağı düşürmek demişler. Olimpiyatlar açılışı yapılacak. Uçak geliyor. İkiz kuleler gibi çarpabilir. O da standart prosedürü uygulayın demiş. Burada tabii yalan çıkıyor daha sonra. Neyse ki uçaktakiler kurtuluyor. Standart prosedürün uygulanması değil. Herhalde böylesi bir yalan istihbaratı kimin uydurduğuna bakmak lazım. Dikkat çekici nokta o. Tabii Putin ondan bahsetmemiş. Sadece bana sordular. Bende ne gerekiyor? Standart prosedür. O zaman öyle yapın dedim demiş. Daha da fazla konuşmak istememiş. Evet, Avrupa'da Avrupa'dan başlıklara bakalım. Almanya büyük koalisyona hazırlanıyor. Fransa'da aşırı sağcı ulusal cephenin başkanlığına hafta sonunda Marine Le Pen yeniden seçildi, tek başına tek adaydı. Kongre'ye Donald Trump'ın geçen Ağustos'ta istifa eden baş stratejisi Steve Bannon'ın katılması, hatta bırakın size ırkçı desinler, bırakın size yabancı düşmanı desinler, bunu onur madalyası olarak taşıyın gibi sözleri de çok dikkat çekici Steve Bannon'ın. İtalya'da, Fransa'da bir siyahın öldürülmesini protesto ettiler. Senegalli Idi Dien 54 yaşında silahla vurularak öldürülmüş. Yaklaşık 10 bin Senegal asıllı Müslüman ve İtalyan Santa Maria Novella Meydanı'nda toplanıp hepimiz birbirimize göre yabancıyız, ırkçılığı durdurun, hayatı savunuyoruz, faşizm ve ırkçılığa karşı, ırkçılık ve faşizm bizim düşmanımız diye pankartlar açmışlar. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde de sıkıntıların devam ettiğini belirtmek lazım. Atina'dan sınırda Meriç Nehri boyunca devreye gezen iki Yunan askeri hala Edirne'de tutuklu, mahkeme önüne çıkartılmayı bekleniyor. Yunanistan rehine statüsünü aldınız diyorlar. Onlar karda kaybolduk diyordu askerler. Türkiye bir türlü iade etmiyor. Kamelos Yunan Savunma Bakanı bu iki Yunan askerin tutuklanması ve Kıbrıs'ta doğalgaz aramaları, enerji meselesi üzerinden de bir kriz söz konusuydu. Geçen hafta işlemiştik. Ölümcül bir kazaya çok yakınız. Hava sahamız ihlal edilirse kendi uçaklarımızı göndeririz diye tehditkar bir çıkış yaptı. Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de beraber doğalgaz arayacağız ya da her şey duracak resti çekmiş vaziyette Rumlara. Hakikaten bir gerilim var orada. Asya Pasifik. Çin'de Ulusal Halk Kongresi Devlet Başkanı Yardımcısı'nın en az 2 dönem yani 10 yıl görevi sürdürebilmesi yönündeki şartı kaldırdı. Xi Jinping'in görev süresi 2023'te doluyor, devam edecek. Bu konuda tartışmalar var. Bu hafta buna da bakmaya çalışacağız. Ne anlama geliyor? Batılılar totaliter sisteme yoruyorlar, otoriter sisteme yoruyorlar bu tartışmaları. Ama Çinliler açısından daha farklı anlamlar ifade ediyor. Kuzey Kore ile ilgili Donald Trump'la Kim Jong-un'un zirvesi bekleniyor. Herkes şaşkınlık içerisinde. Donald Trump hiçbir ön şart koşmadan kabul etti bunu. Mayıs ayında olması bekleniyor. Amerika'da herkes şokta. Ne olacak? Nasıl olacak da Kuzey Kore nükleer denemeleri durdurmayı vaat ettiğini söylüyor Donald Trump. Beyaz Saray'da sözlerini yerine getirirse bu görüşme olacak. Çıkışı yaptı. Kış Olimpiyatları bu süreçleri hızlandırmış idi. Göreceğiz şimdi. Latin Amerika'da Kolombiya'da seçimler düzenlendi. Sandıktan çıkartamayan barış anlaşmasını Marksist gerillalarla ancak parlamentodan çıkartabilen Manuel Santos'un kurucusu olduğu parti 5. sırada çıktı. Asıl anlaşmaya karşı partiler, sağcı partiler kazandı. Fark yeni bir isimle devrimci silahlı güçler toplumun alternatif devrimci gücü ismi altında seçime girdiler ve 0.34 oranında sadece oy alabildiler Kolombiya'da. Ve Küba'da seçim süreci başladı 11 Mart'ta. Artık Castro soyadlı bir lider kalmayacak. Bakan Devlet Konseyi ve Bakanlar Konseyi birinci başkan yardımcısı görevini hala sürdüren 2014'ten beri Díaz-Canel ülkenin yeni lideri olacak gibi gözüküyor. Beklentiler o yönde. 86 yaşındaki Raul Castro Nisan'da görev süresi bitiyor, ayrılıyor. Fidel Castro'yu 2016 Kasım'da kaybetmiştik maalesef. Küba'daki bu dönüşümü de anlamaya çalışacağız önümüzdeki günlerde. Bir ara verelim, Adele'den Skyfall'u dinleyelim. Az sonra Semih İdiz'le beraber buradayız. Bizden ayrılmayın.
Together let the sky fall.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda akademisyen ve diplomasi yazarı diyeyim Semih İdiz var. Doğru söyledim değil mi Semih Bey? Yanlış söylemiyorum. Siz çünkü yabancı yayınlara da makalelerinizle tanınıyorsunuz.
Evet, doğrudur, doğrudur.
Çok teşekkürler. Şimdi ben girişte bir parça özet yapmaya da çalışmıştım. Türkiye'nin Batı'yla ilişkileri gerek Avrupa Amerika Birleşik Devletleri gerek Avrupa Birliği ile epey bir zamandır bir çıkmazda gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri ile bir dizi başlık var ama Suriye, Amerika'nın oradaki YPG PKK güçlerine desteği öne çıkıyor. Avrupa Birliği ile de terörle mücadele ve Türkiye'nin içerisindeki sorunlar öne çıkıyor. Şimdi üçlü mutabakat, üç komite tesis edildi Amerika Birleşik Devletleri ile ve bu hafta sonu pazarlıklarda bir uzlaşmaya varıldığı yönünde bilgiler geldi. Önce Amerika'dan başlarsak, Amerika Birleşik Devletleri hakikaten Suriye sahasında NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı taviz verir mi? Ya da bunların sınırları var mıdır? Türkiye biz NATO üyesiyiz, bizi kimse NATO'dan atamaz diyor. Ve Amerikalılar da işi anlaşılan o ki yumuşatarak götürmek istiyorlar. Öyle en azından manzara. Bunun bir sınırı var mıdır? Neredeyiz biz ilişkilerde?
Aslında sınırı vardır diye düşünmüştük ama hatta biliyorsunuz ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye'ye gelmesinden önce artık bu iş ya oldu ya koptu ya kopacak şeklinde yorumlar yapmıştık. Ama görüyoruz ki daha esneklik var. Hı hı. Amerika elbette ki Türkiye'den vazgeçmek istemez. Çünkü yani burada sadece 2-3 yıllık veya 5 yıllık planları değil uzun vadeli planlarını hesaplıyor ve Orta Doğu'da Türkiye gibi bir ülkeye ihtiyacı var. Türkiye'de tabii Amerika ile ne kadar kopabilir? O esas Türkiye'nin stratejik vizyonu ve geleceğe dönük beklentileriyle bağlantılı bir husus. Ama Türk savunma sanayi ile Amerikan savunma sanayinin ve Türk ordusunun teçhizatının ne denli Amerika ile bağlantılı olduğunu ve NATO ile bağlantılı olduğunu düşünürsek bugünden yarına bütün sert ve acı söyleme rağmen bugünden yarına bir kopuş olacağını zannetmiyorum. Nihayetinde stratejik bir takım düşünceler devreye girecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Ama bir ayrışma olduğu muhakkak. Yani bunu inkar etmemek lazım. Türk-Amerikan ilişkileri bundan birkaç yıl öncesinden çok farklı bir konumda bugün. Alo.
Alo, dinliyoruz biz, duyuyoruz.
Ha, evet, mesaj geldi.
Evet.
Çok farklı bir konumda bugün. Onu da inkar edemeyiz. Yani hı-hı, geleceğe yeniden inşa etmeleri gerekecek bu kendi aralarında stratejik ortaklık dedikleri şey açısından. Tahmin ediyorum şu anda o egzersiz içindeler.
Evet. Peki S-400'ler burada hakikaten çok önemli bir rol oynuyor mu? Şimdi biz ilk başta sert tepkiler gördük ama daha sonra NATO'dan hani hani bizim sisteme entegre edemezsiniz, ne yaparsanız yapının gibi böyle bir takım tavırlar gelmişti. Türkiye ise geri adım atmadı ve hafta sonu bunun üzerine bir de İncelik'teki güçlerin azaltıldığı, operasyonların yoğunluğunun azaltıldığı gibi iddialar Wall Street Journal'a yansıdı. Gerçi Pentagon yalanladı bugün ama sanki böyle İncirlik kartı, bir de İncirlik kartı vardır hep Türkiye'nin. Amerika'da bir İncirlik kartı kullanıyormuş gibi bir resim en azından oluştu. Biraz da S-400'ler. S-400'lerin buradaki hakikaten rolü büyük müdür Semih Bey? Çok rahatsız ediyor mu Amerikan yönetimini Türkiye'nin böylesi bir çeşitlendirmeye gitmesi, savunması bağlamında?
Yani maksimal açıdan çok çok rahatsız ettiğini zannetmiyorum ama şikayette bulunma kozu sağladı. Bence bu S-400 alımı veya projesi ne diyeceksek asıl itibariyle siyasi ve diplomatik açıdan önemli. Askeri açıdan hakikaten böyle bir savunma sisteminin, yani uzun menzilli savunma sistemlerine ihtiyaç var mı Türkiye'nin? Bu tartışılabilir, o tabii askeri kanadın tartışacağı bir şey. Ama S-400'ler benim gördüğüm kadarıyla şu anda daha çok bir siyasi konu, askeri konu olmaktan ziyade ve bu Türkiye'nin Batı'dan, NATO'dan uzaklaşıp uzaklaşmadığı tartışmaların odağında oturan bir konu ve her iki tarafta bu açıdan değerlendiriyor. Avrupa basını da, Türk basını da bir anlamda böyle değerlendiriyor konuyu. Bu siyasi mekanizmanın veya siyasi enstrümanın diyelim etrafındaki tartışma daha bir süre devam edecektir. İşte Amerikan Kongresi efendim bu sayede Rusya'dan alımlardan dolayı işte ambargo uygulayabilirmiş Türkiye'den deniyor. Öbür yandan NATO'ya bir takım çağrılarda bulunuyor Batı medyasında analistler tarafından. İşte Türkiye ile işte bu gösteriyor ki Türkiye artık bizden değil, onun için yavaş yavaş ilişkileri söndürelim, indirelim şeklinde yaklaşımlar var ama NATO Genel Sekreterinin açıklamalarına bakarsanız bizim sisteme entegre değil. Yani demeye getiriyor ki bu S-104'ü biz NATO çerçevesinde kullanamayız. Türkiye nasıl kullanacaksa kullansın. O kendi ulusal takdiridir. Ama NATO çerçevesinde kullanılamaz. Fakat onun ötesine baktığımızda Türkiye hala bizim önemli verdiğimiz sağlam bir NATO üyesidir şeklinde bir söylem gidiyor NATO'da. Yani dediğim gibi başa dönecek olursak S-104'ün önemi daha çok siyasi, askeri olmaktan ziyade şu aşamada. İleride nasıl olur bilemem tabii. Askeri aşamasında askeri uzmanlarla konuşmak lazım.
Tabii. Şimdi bir de hafta sonunda Cumhurbaşkanı'nın çok NATO'ya arka arkaya vurgulu açıklamalar oldu. Cumartesi günü yetmedi. Pazar günü de tekrarladı. Sürekli olarak Türkiye'nin çok ciddi güvenlik kaygıları olduğunu güneyinde ama NATO'nun hiç kaygılarını dikkate almadığını söyledi. Yani bir yandan bir tabii kendi iç politikaya da yönelik konuştuğu için söylemine baktığımız zaman Türkiye'nin dik durduğunu görünce cüret edemiyorlar gibi bir söylem var ama onun ötesinde pazar günü de tekrarladı. Neredesin NATO? Türkiye NATO üyesi değil mi? Biz hani Afganistan dediniz gittik, Somali dediniz gittik, Balkanlara çağırdın geldik, Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun? Türkiye Amerika'yı Suriye'ye mi, NATO'yu Suriye'ye mi çağırıyor sizce hakikaten? Türkiye'nin tehdit altında olmasından hareket. Yani bunlar gerçekten önemsenmesi gereken çağrılar mı?
Şimdi bunlar da bence siyasi çağrılar. İçerideki siyasi bir tabana dönük çağrılar. NATO'da bu söylemin açıkçası çok çok da tepki yarattığını düşünmüyorum şu aşamada. Artık oradaki değerlendirmeler de işte Türkiye seçim menziline giriyor. Bu tür söylemler sivrileşecektir şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Onun için yani bunun ilişkiler açısından çok da yıkıcı bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani mevcut durumdan bakacak olursak yani daha da tırmanışa gideceğini düşünmüyorum. Şimdi NATO'nun çağrılması meselesine gelince tabii NATO yani hani kendi iradesiyle davranan, hadi gidelim diyebilen bir örgüt değil yani. Biliyorsunuz konseyi var. Türkiye'de konseyin eşit oylu üyesi var olarak orada oturuyor. Hani konseyi herhangi bir eylem için davet etti mi Türkiye? onu bilmiyoruz tabii. Hı hı. İkincisi NATO neredesin? Biliyorsunuz iki Körfez Savaşı'nda, hatta şimdi de Suriye krizinden sonra NATO konsey kararıyla Türkiye'ye Patriot füzeler de konuşlandırdı. Evet. Türk savunması ve Türkiye'nin isteği üzerine. Onun için baktığınızda NATO neredesin çağrısını biraz böyle dengeleyerek değerlendirmek lazım. NATO yani aslında tümüyle Türkiye'yi boş bırakmış değil. İşte o Patriot füzeler savunma sistemlerinin mevcudiyeti. Hatta bir ara biliyorsunuz Almanlar çekilmek istedi de işte ısrarla gitti, yapmayın etmeyin falan şeklinde. İkincisi NATO yani gelse ne yapacak? Bir de öyle bir şey var yani. Suriye zaten yeterince bir minestrone çorbasına döndü. Şimdi Amerika Fırat'ın doğusunda NATO üyesi, Fırat'ın batısında Türkiye var NATO üyesi. Herkesin gündemi farklı. Şimdi hal böyle olunca ki bir de Amerika'nın arkasındaki o uluslararası koalisyon dedikleri olgu var ki bunun içinde de işte İngiltere'sinden tutun Danimarka'sına, Fransa'sına kadar başka ülkeler de var. Şimdi böyle olunca bu çorba bütün NATO ülkeleri oturup da konseyde nasıl ortak karar alacaklar? Biliyorsunuz NATO'da bütün kararlar ortak oyla almıyor. Yani bir red oyu varsa olmuyor yani bu iş. Evet. Onun için bunu biraz dediğim gibi yani içe dönük siyasi söylem olarak değerlendirmekte yarar var. Ankara'yı da Türkiye'yi de artık tanıyan birçok batılı diplomat da zaten böyle raporlar geçiyorlar merkezlerine diye tahmin ediyorum.
Evet. Peki Avrupa Birliği'ne gelirsek şimdi tabii çok sıkıntılı zamanlar geçirdi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. Şimdi Almanya'da seçimler ve hükümetin ufukta gözükmesiyle birlikte yeni bir başlangıç Avrupa Birliği ile ufukta gözükmüş gibi bir tablo var. Ama tam böyle işte Varna'da 26 Nisan'da Mart'ta pardon zirve düzenlenecek denilirken Bulgaristan'ın dönem başkanlığında bu sefer Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Kıbrıs'taki bir zamanlar işte barış kartına dönüşebilir diye hepimizin düşündüğü enerji meselesi bu sefer onlar engelleyici bir ya da gerilim unsuru diyelim teşkil etti. Öncelikle Avrupa Birliği ile bu terörle mücadele yasasının kapsamı ifadelendirilmesi açısından sıkıntı yaşıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi yazarları hafta sonu en son serbest kaldılar. Kimileri bu pazarlıkların da rol oynadığını iddia ediyorlar ya da düşünüyorlar diyelim. Bir yandan hani Türkiye'nin iç meseleleri var. Bir yandan demin sözünü ettiğim Yunanistan ve Kıbrıs pürüzü var. Bu 26 Mart zirvesinden Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri arasında umutlu olmak lazım mı? Yoksa hani artık rafa kaldırıldı denilmişti bu ilişkiler. Neresindeyiz? O rafta duruyor mu her şey?
Yani ilişkilerden üyelik perspektifini kastediyorsanız umutlu olmamakta yarar var diye düşünüyorum Varna zirvesinden. Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinin tekrar canlandırılması Türkiye'deki siyasi durum, yasal durum açısından mümkün değil tabii. Yani Türkiye şu anda Kopenhag kriterlerinin çok gerisine düşmüş konumda.
Avrupa Birliği vize serbestisi.
Vize serbestisine gelince o şey böyle şu anda sallandırılan bir havuç olarak sahnede kalmasına izin veriyor Avrupa Birliği. Fakat orada da bir sorun var. Yani Avrupa Konseyi bu konuya karar verse ki biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin esas karar verici organı konseydir. Yani orada hükümetler siyasi karar veriyor. Komisyon o kadar etkili değildir. Evet. Ama konsey vize konusunda Türkiye'ye kolaylaştırıcı bir yaklaşım getirse bile birçok ulusal ülke çıkabilir. Der ki bu bizim işimize gelmiyor. Bu bizim meclislerden de onaylanması, geçmesi gerekiyor şeklinde. Onun için vizenin bugünden yarına olabilecek bir şey olduğuna ben şahsen inanmıyorum. Süreç zaten, doğal süreç buna el vermiyor. Ama sırf S-400'ler gibi bu da bir siyasi işte ping pong topu olarak, karşılıklı olarak kullanılıyor. Fakat masadan gitmesine de izin verilmiyor. O da ilginç tabii. Şimdi Türkiye'nin hamlesi, son hamlesi anladığımız kadarıyla bir yol haritası verdiler. İşte biz şunu şunu şunu yapacağız, bu zaman süre içinde yapacağız. Sizin taleplerinize yaklaşmak için. Avrupa tarafı da benim anladığım kadarıyla bu Varna öncesinde evet biz bunları inceliyoruz, bakmaya değer bulduk falan şeklinde bir yaklaşım getiriyor. Ve dediğiniz gibi muhtemelen bu özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nden ilgili tahliyeler de düşünürsek, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyelerini de düşünürsek, bu böyle adım adım bunu göstermek için o yol haritasının bir boyutu da olabilir. Daha önce de işte Almanları memnun etmek için Deniz Yücel serbest bırakıldı. Yani niçin alındı, niçin serbest bırakıldı, hangi yasaya göre serbest bırakıldı, hangi yani bunlar hepsi muallakta kalmak suretiyle böyle bir yöneliş de görüyoruz. Bu da bu sunduğumuz yol haritasının bir boyutu olabilir diye düşünüyorum. Fakat hani önümüzdeki iki yıl içinde artık Avrupa Birliği'ne vizesiz gidebileceğiz diye umutlananlar varsa bence biraz daha sabırlı olmaları gerekecek.
Evet, evet, çok mümkün gözükmüyor. Avrupa Birliği'nin içerisinde de sıkıntılar olduğu için belki işler biraz daha Doğu Avrupa bloğuyla bir çatlak yaşanıyor. Kendi içerisinde bir popülist sağ, radikal sağ yükselişi. Burada herhalde Türkiye'nin geçmiş 10 yıl içerisindeki AB arzuları diyelim bir daha belki de gündeme gelmeyecek şekilde kalkmış gibi diyebilir miyiz öyle bir...
Yani şöyle söyleyelim, Türkiye'nin mevcut haliyle o üyelik perspektifinin yürümesi mümkün değil. Ama buna rağmen Avrupa Birliği hem kolektif olarak hem ulusal ülkeler düzeyinde Türkiye ile kopuşa gitmeme konusunda, gidilmemesi gerektiği konusunda bir mutabakat da var. Onun için hani Avrupa'ya çapalı, anchored in Europe diye bir kavram geliştirdiler. Onu şu anda artık geliştirmeye çalışıyorlar. Daha da olgunlaştırmaya çalışıyorlar. İkincisi bu özel ilişki Merkel'in ve Sarkozy'nin zamanında ortaya attıkları ve bir konu bugün daha da güncel oldu. Yani peki Türkiye Avrupa Birliği üyeliği perspektifini geliştiremeyeceksek hem Türkiye'deki koşullardan dolayı hem de Avrupa'daki atmosferden dolayı bunu neyle ikame edeceğiz? Bir şey koymamız lazım ki bu süreç en azından hani gündelik işlerin görünmesi açısından, çünkü unutmamak lazım ki Türkiye'den Avrupa Birliği arasında çok ciddi işler var şu anda. Yani çok iç içe girmiş projeler var. Onların yürümesi açısından bir beyaz yalanın uydurulması lazım diyelim veya bir yeni mekanizmanın. İşte Avrupa'da bunun için özellikle Macron en son telaffuz etti. Bir özel veya bir evet bir özel bir ortaklık öneriyorlar. Yani biraz da Türk-Amerikan ilişkilerinde kullanılan stratejik ortaklık kavramına da gönderme yaparak Türkiye ile böyle bir ortaklık geliştirmek istediklerini aleni bir şekilde söylüyorlar. Bu Türkiye'nin işine gelmiyor. Türkiye hala yok ben tam üyelik istiyorum ama yani tam üyelik için gereken de yapmadığı sürece bu tartışmalar devam edecektir. Ama genel yöneliş zaten bir özel ortaklığa doğru doğal olarak gidilmekte olduğunu gösteriyor. Ki o özel ortaklık mekanizmaları devreye girdiğinde tabii bunların çoğu Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgisi olmayacak.
Evet. Geçmişte anılan o vizyon artık kendi doğallığı içerisinde diyelim herhalde bunun yerini aldı desek yanlış olmaz. Özel ilişki, ayrıcalıklı ilişki gibi kavramlar vardı bir ara konuşulan. Dönüldü dolaşıldı yine oraya gelindi gibi bir manzara var. Peki.
Yani evet yani Türkiye'nin Avrupa Birliği macerasının başından beri Türkiye bir zamanlama konusunu yakalayamadı maalesef. Zamanında yapabileceklerini yapsaydı bugün muhtemelen Avrupa Birliği üyeliğine çok daha yakın olacaktı. Ama Türkiye değişti, Avrupa değişti, dünya da değişti tabii. Onun için Avrupa Birliği perspektifi şu anda yani çok umut veren bir perspektif değil.
Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz Semih İdiz'e değerli görüşlerini paylaştığı için bizimle. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar size.
Sağ olun. Evet, Batı ile Türkiye ilişkilerine bakmaya çalıştık. Hem hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmeler hem Avrupa Birliği zirvesine giderkenki durumumuz Avrupa Birliği ile mesajlar Avrupa Birliği'ne verilen oradan gelen mesajlar üzerinden konuştuk. Semih İdiz ile T24 yazarı ve uluslararası pek çok yayında yazıları çıkan akademisyen Semih İdiz. Yarın görüşmek üzere Nightwish'ten While Your Lips Are Still Red ile veda edelim. Hoşçakalın.
Sen de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştık. Çek başlamış. Yarım hasta konuştuk. Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen. Hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.